bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Atom ve molekül. Fear Rocks Be Cox, Max Personage. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 65, Gençlik Kitaplığı 5, 10. basım, Haziran 2000. Türkçe çeviren Feryal Halatçı. Türkçe metnin bilimsel danışmanı Profesör Doktor İlker Özkan. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Atom adını verdiğimiz küçük parçacıkların araştırılması bilimin en heyecan verici yanlarından biri. Bunun nedeni de bilim adamlarının bu alanda sürekli olarak yeni bilgilerle bizleri tanıştırmaları. Atom ve molekül, atomların iç yapısını ele almasının yanı sıra atom bombası gibi bazı önemli buluşların bilinmeyen yönlerini de açıklığa kavuşturuyor. TÜBİTAK Gençlik Kitaplığından Atomların Gizemli Dünyasını, bir başka deyişle bilimin gizemli dünyasını anlatan bir kitap daha. Atom ve moleküllerle tanışalım. Atom adını verdiğimiz küçük parçacıkların araştırılması bilimin en heyecan verici alanlarından biri. Çünkü bilim adamları bu alanda durmadan büyüleyici yeni bilgiler buluyorlar. Aslında atom konusu fen bilimlerinin temelini oluşturur. Evrenin büyük bir kısmı maddeden ve madde de atomlardan ya da atomların parçalarından yapılmıştır. İşte bu kitap sizi atomların o gizemli dünyasıyla tanıştıracak. Farklı atom çeşitleri vardır ve bu farklı çeşitler farklı maddeleri yaratır. Peki ama bir atom çeşidini diğerinden farklı kılan nedir? Yanıt atomların yapısında aranmalı. Atomlar daha da küçük parçacıklardan yapılmıştır. Her atom çeşidinde bu parçacıklar vardır ancak sayıları bir atomdan diğerine değişir. Kelebek de çiçek de atomlardan yapılmıştır. Kelebeği kelebek, çiçeği de çiçek yapan bunları oluşturmak üzere birleşmiş çeşitli atomların içindeki parçacıkların farklı sayılarda olmasıdır. Atomları değiştirmek. Tarihteki ilk kimyacılara simyacı denirdi. Simyacılar zamanlarının büyük bir kısmını ana metalleri, genellikle de kurşunu altına çevirmeye uğraşarak geçirdiler. Yaptıkları iş gerçek deneylerle büyünün bir karışımıydı ve çoğu kez gizli tutulurdu. Aksini savunanlar olmasına karşın bu hedefe hiçbir simyacı ulaşamadı. Günümüzde bilim adamları kurşunun altına nasıl çevrileceğini kuramsal olarak biliyorlar. Kurşun atomlarının içindeki parçacıkların sayısını değiştirerek. Ancak bu yapılırsa çok karmaşık ve pahalı bir işlem olur ve radyasyona yol açar. Atomların büyüklüğü. Atomların küçük olduğunu söylemek, onların gerçekte ne kadar küçük oldukları konusunda hiçbir ipucu vermiyor. Mikroskop kullanılmadan görülemeyecek denli küçük şeyler için mikroskobik deyimini kullanırız. Atomlarsa mikroskobikten bile daha küçüktür ve sıradan mikroskopların en güçlüleriyle bile görülemezler. Atomların nedenli küçük oldukları konusunda bir fikir edinebilmek için şöyle yapın. Avucunuza biraz tuz dökün ve tek bir tuz tanesine bakın. Eğer bu tanenin içindeki her atomu tuz tanesinin büyüklüğüne erişecek kadar büyütebilseydik, tuz tanesinin de boyu yaklaşık 10 kilometre olurdu. Resimler ve şemalar. Bu kitap boyunca atomların içini gösteren çizimler bulacaksınız. Bunların ölçekli çizilmediğini aklınızdan çıkarmamanız çok önemli. İleride göreceğiniz gibi atomun büyük kısmı boş bir hacimdir. Atomu oluşturan parçacıklar arasındaki uzaklığı parçacıkların büyüklükleriyle orantılı çizmeye kalksaydık elinizdeki kitap rafları sığamayacak kadar büyük olurdu. Aslına bakarsanız evinize bile sığmazdı. Moleküller. Yüzden fazla çeşit atom vardır. Bunların bazıları diğerleriyle birleşerek molekülleri ve bileşikleri oluştururlar. Atomların birleşmesi olmasaydı evrende sadece 100 kadar farklı madde olacaktı. Gerçekte ise milyonlarca olduğunu biliyoruz. Örneğin bir oksijen atomu iki hidrojen atomu ile birleşerek bir su molekülü yapar. Birçok molekül çeşidi de başka moleküllerle birleşerek daha başka maddeler oluşturur. Bu yüzden de bilim adamları atomlar ve moleküller hakkında ne kadar çok şey bilirlerse etrafımızdaki nesneleri anlamak o kadar kolaylaşacaktır. Enerjiyi kullanmak. Atomu anlamak başka şeydir, bu bilgiyi kullanmak bambaşka bir şey. Bilim adamları yüzyıldan daha kısa zamanda atomun enerjisinin bir kısmını kullanmayı öğrendiler. Radyasyon ve nükleer enerji atomdan kaynaklanır ve hem insanlara yardım etmek için hem de insanları mahvetmek için kullanılabilir. Bilim sürekli olarak yeni düşünceler ortaya atar ve bunları dener. Bu yüzden de atoma ilişkin keşfedeceğimiz ve öğreneceğimiz hala çok şey var. Yeni düşüncelerin doğuşu. Evrendeki her şeyin atomlardan yapılmış olduğu düşüncesi yeni değildir. Bununla birlikte düşünürlerin atomun varlığını ortaya atmalarıyla bilim adamlarının bu düşünceyi nasıl kanıtlayacaklarını anlamaları ve gereken aletleri edinmeleri arasında 2000 yıllık bir süre geçmiştir. Atom düşüncesi eski Yunan'da doğmuştur. Ortaya atılan kuram basit ancak yenilikçi bir kuramdı. Bir şeyi küçük parçalara ayırma işlemini sonsuza dek sürdürmek olanaksızdır. Eninde sonunda parçacıkların artık daha fazla kesilemeyecek denli küçük olacakları bir aşamaya gelinecektir. İşte bu parçacıklara bugün atom diyoruz. Yunanca'da atomos sözcüğü bölünemez anlamına geliyor. Çeşitli görüşler. Bu kurama ilişkin yazılı belgeler M.Ö. 400 yılına Leukippos ve Demokritos adlı iki Yunan düşünürüne kadar gidiyor. Bu iki düşünür, bölünemez parçacıkların farklı biçimlerde ve boyutlarda olduğuna inanıyorlardı. Demokritos ve Leukippos'un düşünceleri diğer Yunan düşünürleri arasında tartışıldı ve bazıları tarafından da benimsendi. Bunların arasında diğer düşünürler tarafından sayılan ve çok sayıda izleyicisi olan Epikuros, M.Ö. 342 ile 270 de vardı. Bazıları ise örneğin Yunan bilimcilerin en tanınmışı Aristoteles, M.Ö. 384-322 bölünemez parçacık düşüncesini sorguladılar. Bu konudaki ilk tezlerden biri de her şeyin dört öğeden yapılmış olduğuydu. Toprak, ateş, hava ve su. Bu dört öğenin bir maddenin sahip olabileceği tüm özellikleri kapsadığı düşünülüyordu. Kuruluk, ısı, soğuk ve nem. Birincil parçacıklar. İngiliz kimyacı Robert Boyle, 1627-1691, maddenin birincil parçacıklardan yapılmış olduğunu ve bu birincil parçacıkların bazılarının birleşerek yuvarlar adını verdiği daha büyük parçacıklar oluşturduğunu ileri sürdü. Bilim adamları günümüzde bunu atomların birbirleriyle bağlar kurarak molekül oluşturmaları olarak tanımlıyorlar. Element sözcüğünü bugünkü anlamıyla ilk kullanan Boyle oldu. Boyle, elementlerin kimyasal yollarla daha basit maddelere parçalanamayan maddeler olduklarını öne sürdü. Dalton'un kuramı. İngiliz kimyacı John Dalton, 1766-1844, atom terimini ilk kez 1807'de kendi geliştirdiği atom kuramını açıklarken kullandı. Dalton'un atom kuramının esasları şunlardır. Tüm maddeler küçük parçacıklardan oluşur. Dalton bu parçacıklara atom adını vermişti. Atomlar yapılamaz, ortadan kaldırılamaz veya bölünemez. Bir elementin atomları birbirinin aynıdır. Kimyasal tepkimeler atomların yeniden düzenlenmesinin bir sonucudur. Atomlar birleşerek bileşiklerin yapı taşı olan daha büyük parçacıkları oluşturur. Ancak Dalton sonradan atomun daha da küçük parçacıklara bölünebileceğini öne sürdü. Sonunda da haklı olduğu anlaşıldı. Bir elementin tüm atomlarının benzer olduğu konusunda yanılmış da olsa Dalton'un kuramı bilimi baştan aşağı değiştirdi. Bu atom çizimi Bohr ve Chadwick'in modellerini temel alır. şekilde elektronların ortadaki çekirdek etrafında yüksek hızla dönmesi gösteriliyor. Elektronları tutan elektriksel çekimdir. Çekirdek proton ve nötronlardan yapılmıştır. Protonların elektrik yükü artıdır. Atomun büyük kısmı parçacıklar arasındaki boşluktan oluşur. Elektronlar farklı enerji düzeylerinde çekirdek etrafında dönerler. Farklı elementlerin atomları farklı sayıda parçacık içerir. Modeller. Sonraları bilim adamları atomun içini betimleyen modeller yapmaya başladılar. Bunların gerçeğe benzediğini hiç iddia etmediler ama birçok farklı model gelişti. İlk model İngiliz bilim adamı J.J. Thomson 1856-1940 tarafından yüzyılımızın başında yapıldı. Erikli muhallebi olarak adlandırılan bu model katı bir maddenin içerisine gömülü eksi yüklü tanecikler biçimindeydi. Yeni Zelanda doğumlu fizikçi Ernest Rutherford 1871-1937 elektron denen eksi yüklü parçacıkların artı yüklü bir çekirdek etrafında döndüğü bir model yarattı. Bu model Danimarkalı fizikçi Bohr tarafından geliştirildi. 1885-1962. Bohr'un modelinde elektronlar belirli yörüngeleri izliyordu. İngiliz bilim adamı James Chadwick 1891-1974 1932 yılında yeni bir model sundu. Chadwick'in modeli birçok açıdan diğerlerine benziyordu ama çekirdekteki proton ve nötronları da gösterdiği için daha doğruydu. Bilim adamlarının bugün kullandıkları modeli ise bulut modeli deniyor. Her bulut elektronların bulunma olasılıklarının en fazla olduğu bölgeyi gösterir. Bulut modeli daha çağdaş bir atom modelidir. Bu bulutun içinde bir yerlerde bir elektron hareket etmekte. Atomun içi. Bazı atomların kalınlığı santimetrenin yalnızca 1 bölü 100 milyonu kadardır. Bazıları ise daha büyüktür. Ama yine de boyutlarını kestirebilmek neredeyse imkansızdır. 100 milyon atomu yan yana koyduğunuzda elde edeceğiniz uzunluk sadece 1 santimetredir. Yani bu kitabın tek bir sayfası yaklaşık 1 milyon atom kalınlığındadır. 19. yüzyılın sonunda bilim adamları atomun da daha küçük parçacıklardan yapılmış olduğundan kuşkulanmaya başladılar ve yepyeni devrimci kuramlar öne sürüldü. Bu kuramlar bilim dünyasını şaşırtıcı yeni buluşlara götürdü. Her buluş, bilimsel araştırmaların, tahminlerin, şansın ve deneyle geçen yüzlerce saatin bir sonucuydu. Bugün bile bilim adamları atomun içerisinde olup bitenler hakkında yeni ve heyecan verici şeyler bulmaya devam ediyor. Biliyor muydunuz? Atomun hacminin çoğu boşluktur. New York'taki Empire State binasındaki atomların içindeki boşluğu gidermek mümkün olsaydı, geriye kalan bir kutu şekerden daha küçük olurdu. Buna karşın kütlesi değişmezdi. Bu kutuyu en güçlü vinçler bile kaldıramazdı. Atom altı parçacıklar. Atomların içindeki parçacıklara atom altı parçacıklar adı verilir. Her atomun ortasında bir çekirdek vardır. Çekirdeği ufacık bir evrenin merkezindeki güneş olarak düşünmek anlamınıza yardımcı olacaktır. İlk modellerin bazılarında da böyle gösterilmişti. Çekirdek iki atom altı parçacıktan oluşur. Proton ve nötron. Üçüncü bir parçacık çeşidi ise çekirdeğin etrafında döner. Bu dönen parçacıklara elektron diyoruz. Elektronlar sözünü ettiğimiz tüm bu parçacıkların en küçükleridir. Kütleleri protonun kütlesinin yalnızca 1 bölü 1840'ı kadardır. Elektrik yükleri. Peki nasıl oluyor da birkaç ufak parçacık boşlukta bir arada tutunarak atomu oluşturabiliyor? Yanıtı elektrikte aramalıyız. Hem protonların hem de elektronların elektrik yükü var. Protonlar artı yüklü, elektronlarsa eksi yüklüdür. Nötronların ise elektrik yükü yoktur. Bu yüzden onlara nötr, yansız diyoruz. Tıpkı mıknatısların zıt kutuplarının birbirini çekmesi gibi elektrik yükü zıt olan parçacıklar birbirini çeker. İşte atom altı parçacıkları bir arada tutan elektrik yükleridir. Hareket. Eğer elektriksel çekim atom altı parçacıkları bir arada tutuyorsa neden bu parçacıklar aralarında boşluk olmayan bir küme oluşturmuyorlar? Bunun nedeni elektronların hiç durmadan hareket etmesi. İşte çekim ve hareketin bu bileşimi parçacıkların bir hacim içerisinde atomu oluşturmalarına olanak sağlıyor. Bir ipin ucuna bağlanmış bir ping pong topu düşünün. İpi başınızın etrafında döndürürseniz top bir daire çizerek hareket edecektir. İpi bırakırsanız top uzaklaşıp gidecektir. Elektronlar da tıpkı ipin ucuna bağlanmış ping pong topu gibidir. Uzaklaşmak isterler fakat protonların çekimi onları yörüngelerinde tutar. Bu şema çekirdekten uzaklaşan bir elektronu gösteriyor. Gerçekte böyle olmuyor çünkü protonlar elektronları yörüngede tutuyor. Proton, nötron ve elektronlardan başka atom altı parçacıklar vardır. Çekirdeğin etrafında dönen elektron. Protonların çekimi olmasaydı elektronlar bu yolu izlerdi. Proton ve nötron içeren çekirdek. Denge. Protonlar elektronlardan daha büyüktür. Fakat her ikisinin de taşıdığı elektrik yükü miktarı aynıdır. Atomların elektron ve proton sayıları eşittir. Yani atom içerisindeki artı ve eksi elektrik yükleri birbirini dengeler. Bu yüzden de atomlar nötrdür ve elektrik yükleri toplamı sıfırdır. İyonlarda ise durum böyle değildir. Parçacıkların bulunuşu. Pek az bilimsel buluş bilimsel bilgiden bağımsız olarak yapılmıştır. Her yenilik var olan kuramların ve deneylerin üzerine kurulur. Atom altı parçacıkların bulunuşu da böyle oldu. J.J. Thomson, katot ışını tüpü denen bir aletle atomlar üzerinde araştırma yapan çok sayıdaki bilim adamından yalnızca biriydi. 1890'ların sonunda katot ışınları adını verdiği elektronları buldu. Deneylerini sürdüren Thomson, pozitif ışınlar adını verdiği artı yüklü parçacıklar da buldu. Katot ışınlarını yeşil bir parıltı, pozitif ışınları da kırmızı bir parıltı olarak gösteren bir katot ışını tüpü yaptı. 1911'de Ernest Rutherford atomun bir çekirdeği olduğunu gösterdi. Fakat James Chadwick'in çekirdekteki nötronları bulması ancak 1932'de gerçekleşti. Sorular. Atom altı parçacıkların en küçüğü hangisidir? Proton mu, nötron mu, elektron mu? Hangisinin elektrik yükü daha fazladır? Protonun mu, elektronun mu? İki protonun kütlesine eşit olması için kaç tane elektron almanız gerekir? 1840 elektron mu? 3680 elektron mu? 5520 elektron mu? Elektronların enerjisi. Elektronlar birbirlerinden farklı miktarlarda enerji içerebilirler. Bir elektron çekirdeğin ne kadar uzağındaysa içerdiği enerji o kadar fazla olacaktır. Aynı miktarda enerjiye sahip elektronlar için aynı enerji düzeyini paylaşırlar denir. Bu elektronların çekirdeğe uzaklıkları hemen hemen aynıdır. Atomlarda 7 enerji düzeyi bulunur. Bilim adamları bu bilgiyi kullanarak temel bir atom modeli ya da şeması yapabilirler. Aynı miktarda enerjiye sahip olanlar, elektronlar çekirdek etrafında aynı düzeyde dönerken gösterilir. Bu düzeylere genellikle kabuk denir. Bu şemalar aslında belirli bir enerji düzeyinde bulunan bir elektronun bulunma olasılığının en yüksek olduğu alanları gösteren basitleştirilmiş haritalardır. Bir kabuğun kenarı bu alanlardan birinin sınırını çizer. Kuramsal olarak her kabuk ancak belirli sayıda elektron alabilir ve dolar. Bilim adamları çoğu atoma uygulanabilen ama hepsine değil bir dizi kural geliştirmiştir. Bu kurallardan biri şöyle. Çekirdeğe en yakın olan birinci kabuktan başlayarak her kabuk taşıyabileceği en fazla sayıda elektron alarak dolmalıdır. Ancak bundan sonra elektronlar bir sonraki kabuğa yerleşebilirler. Bir atomdaki kabuk ve elektronların sayısı atomun diğer atomlarla tepkimeye giriş biçimini etkiler. Kabukları dolmamış bir atom, kabukları dolu olan bir atomdan daha kolay tepkimeye girer. Kabuk modeli bir atomun yapısını ve davranışını anlamada çok yararlı olsa da bilim adamları gerçek atomun yaptıkları modele benzediğini iddia etmezler. Bunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Elektronların nerede olduğu hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Modern elektron bulutu modeli ise elektronların bulut adı verilen balon benzeri alanlarda bulunduğunu tasarlar. Elektronun enerji düzeyi ne kadar yüksekse içinde olduğu balon da o kadar büyüktür ve çekirdekten o kadar uzağa erişir. Bu model ilk üç kabuktaki elektron sayısı ile ilgili kuralları gösteriyor. Dikkat, bütün atomlar bu kurallara uymayabilir. Çekirdeğe en yakın olan birinci kabuk 2 elektron aldığında dolar. İkinci kabuk 8 elektron aldığında dolar. Üçüncü kabukta 8 elektron olduğunda dördüncü kabuk dolmaya başlayabilir. Aslında üçüncü kabuk 18'e kadar elektron alabilir. Boşluklar ek elektronların nerelere gireceğini gösteriyor. Modelin tersine gerçek atomda sert bir dış kabuk yoktur. Elektron bulut modeli. Bu alanlar elektronların bulunma olasılığı en yüksek olan yerlerdir. Elektron çiftleri. Bu kitaptaki şemalarda da görebileceğiniz gibi elektronlar çoğu kez çiftler halinde gezer. Peki tüm elektronlar eksi yüklü olduğuna göre çiftler halindeki bu elektronlar neden birbirini itmiyor? Nedeni elektronların çekirdek etrafında dönerken birbirlerine zıt yönde hareket etmeleri. Aynı kabuğu paylaşmalarına karşın çiftlerden biri bir tarafa, diğeri de öbür tarafa doğru döner. Elektronların izlediği bu yola orbital adı verilir. Bir orbital en fazla 2 elektron alabilir. Aşağıda gösterilen atomda bir yörüngeyi paylaşan 2 elektron var. Bu elektronlar çekirdek etrafında hareket ederken aynı zamanda kendi eksenleri etrafında birbirlerine zıt yönlerde dönüyorlar. Bu elektron soldan sağa doğru dönüyor, bu elektron sağdan sola doğru dönüyor. Üstteki hidrojen atomunda tek elektron taşıyan tek bir kabuk vardır. Bu kabuk dolu değildir. Tek bir protondan yapılmış nötron içermeyen bir çekirdek. Üstteki silisyum atomunda 3 kabuk vardır. İçteki 2 kabuğun ikisi de doludur. Fakat 3. dış kabukta yalnızca 4 elektron vardır. Sıçrayan elektronlar. Bir kabuk çekirdekten ne kadar uzaksa, bu kabukta bulunan elektronların enerjisi o kadar fazladır. Isı ya da ışık etkisiyle elektronlar enerji kazanabilirler ve uyarılmış olurlar. Bu enerjiyi de bulundukları kabuktan çekirdeğe daha uzak bir kabuğa atlamak için kullanabilirler. Örneğin, uyarılmış bir elektron ikinci kabuktan dördüncüye sıçrayabilir. Elektronlar bu sıçrama sırasında ek enerjilerinin çoğunu kullanır ve daha sonra ilk kabuklarına geri döner. Bu biraz havaya atılan bir topun enerjisini kaybederek yere düşmesine benziyor. Elektron düşerken geri kalan enerjisini elektromanyetik radyasyon, genelde görünür ışık olarak dışarı verir. Kor halindeki metallerin ışımalarının nedeni bu geri düşen elektronlardır. Tayf. Bilim adamları elektronları uyararak sıçramalarına neden olabilirler. Sonra da asıl kabuklarına geri dönen elektronların açığa çıkardığı ışığı spektrometre denilen bir aletle ölçerler. Böyle bir deneyin sonucunun fotoğrafı çekilebilir. Bir atomun bu şekilde oluşturduğu ışığın kaydına çizgi tayfı denir. Bir elementin tüm atomları aynı sıcaklıkta aynı tayfı verir. Farklı elementlerin atomlarının ise tayfları farklıdır. Tıpkı polisin bir insanı parmak izlerinden saptaması gibi bilim adamları da bir elementi kendine özgü tayftan saptayabilir. Bu iş için siyah beyaz ya da renkli fotoğraf kullanılabilir.